Ayrım 13 ve İhtilal, Altan Öğmen, sayfa 153. Ah beyefendiciğim ah! İşin ilginç yanı şuydu. O sıralarda hükümetin kızdığı mizah dergileri sadece İlhan Selçuk ve Turhan Selçuk'un dolmuşu gibi iktidarı eleştiren dergiler değildi. Yusuf Ziya Ortaç'ın iktidarın hoşuna gidecek yayınlar yapmak isteyen Akbabası da hükümete eleştiri dozunu ne kadar azaltırsa azaltsın hükümeti gene de memnun edemiyordu. Yusuf Ziya Ortaç'ın 1950'deki iktidar değişikliğinden sonraki tutumunu bu bölümde anlattım. Dergisinin politikasını hükümetle iyi geçinme hedefine göre düzenlemişti. Ama sayıları azalmaya başlayan okurlarını daha fazla kaybetmemek için de tedbir almıştı. Hükümeti eleştiren karikatürlere de çerçevesi dar da olsa bir çeşit kontenjan ayırmıştı. Ancak artık bu da yetmiyordu. Hükümet giderek dozu en düşük eleştirilere bile tahammül edemez hale geliyordu. Bu durumun tanıklarından biri Türk karikatürünün usta isimlerinden Semih Balcıoğlu'ydu. Balcıoğlu'nun ilk karikatürü 1943 yılında 15 yaşındayken Akbaba'nın Genç Fırçalar sayfasında yayınlanmıştı. Güzel Sanatlar Fakültesini bitirdikten sonraki profesyonel gazetecilik döneminde Hürriyet'ten Akşam'a, Dünya'dan Vatan'a kadar birçok gazetede çalışmış, Akbaba dahil mizah dergilerine de karikatürler çizmişti. 1950'lerin ikinci yarısında o da mizah dergisi çıkardı. Daha sonra Karikatürcüler Derneği'ni kuracak ve başkanlığını yapacaktı. Semih Balcıoğlu 1990'larda yayınladığı anılarında Akbaba'nın sahibi Yusuf Ziya Ortaç ile hükümet arasındaki ilişkilerin bir örneğini anlatıyor. Şöyle: Demokrat Parti'nin iktidara gelişinden birkaç yıl sonra 1955'te parti grubu Menderes'i fena halde sıkıştırdı. Menderes Saroğlu, Polatkan'ı ve Zordu'yu isyancıların önüne atarak kendisini zor kurtarmıştı. Dünya Gazetesi'ne çalışıyordum. Ziya Bey, yani Balcıoğlu, Yusuf Ziya Ortaç hep Ziya Bey diye anıyor, telefon etti. Yarın kapak günü. Kapak hazır ama şu olayla ilgili yeni bir kapak yapar mısın? Aman ağır bir şey olmasın. Adam şimdi paçasını kurtardı ya, kendini eleştirenlere neler yapmaz. Semih Balcıoğlu işi gücü bırakıp kapak karikatürünü çiziyor. Yusuf Ziya Ortaç'a telefonla anlatıyor. Ortaç onayını veriyor. Kapak karikatürü baskıya giriyor. Balcıoğlu'nun anlatımıyla şöyle bir karikatür bu. Menderes mağrur bir şekilde ayakta. Sağ eliyle kendini gösteriyor. Yerde de harcadığı bakanlar ölü olarak yatıyor. Arkada da Ankara Kalesi. Resim altı, dostlar şehit ben gazi. Durumu anlatan hiç de ağır olmayan bir karikatür. O karikatürü Demokrat Parti'deki sonbahar isyanı ile ilgili 9. bölümde göreceğiz. Semih Balcıoğlu'nun o karikatürün Akbaba dergisi ile ilgili hikayesi ise şöyle devam ediyor. Bir hafta sonra Ziya Bey'in yanındayken Ankara'dan bir telefon geldi. Telefon Menderes'in özel kalem müdürü Muzaffer Ersü'dendi. Sanırım beyefendi bu haftaki kapak karikatürünüze çok üzüldü falan dedi ki Ziya Bey, ah beyefendiciğim ah, hasta olmaya görün, üzerinize afiyet, hastalanıp 3 gün buraya gelmedim. Şu gençlerin yaptığına bakın, neler yaptılar. Ne kadar üzüldüm bilemezsiniz. Beyefendiye en derin saygılarımı iletmenizi istirham ederim. Ellerine böyle bir fırsat geçince hemen bir sokuşturma yapar bu gençler. Telefonu kapattı. Anladın değil mi? Beyefendi üzülmüşmüş. Ne yapayım? Biz her gün üzülüyoruz. Biraz da o üzülsün birader. Bu anekdottan anlaşıldığına göre Yusuf Ziya Ortaç tam bir ikilem içindeydi. Bir yandan karikatürize edilmeye elverişli olaylar için dergisinde bir şeyler çizilmesini istiyordu, bir yandan da onların ağır olmamasını sağlamaya çalışıyordu. Bunu karikatüristlerinden rica ediyordu. Ama o karikatürler fazla ağır olmasalar bile beyefendiden gelen tepkilerle karşılaşınca beyefendinin özel kalemine kabahatin kendisinde değil genç karikatüristlerde olduğunu anlatmaya çalışıyordu. O iş bittikten sonra da genç karikatüristine asıl kabahatin beyefendide olduğunu anlatmaya çalışıyordu. Akbaba'dan Başbakan'a mektup. Bu karmaşık durumun içinden çıkmak için Yusuf Ziya Ortaç'ın bir başka yola daha başvurduğu yıllar sonra ortaya çıkacaktı. O başka yol başbakana zaman zaman mektuplar yazmaktı. Necip Fazıl Kısakürek, Orhan Seyfi Orhon, Peyami Safa gibi yazarların da kullandığı yol. Ortaç'ın mektuplarını 2009 yılında Demokrat Parti döneminde Siyasi Karikatür adlı kitabın yazarı genç araştırmacı Yasin Kayış, Başbakanlık arşivinde buldu ve yayınladı. Mektuplardan anlaşılıyor ki Ortaç, Başbakan'ın özel kalem müdürü veya başka bir yardımcısı aracılığıyla kendisine iletilen tepkilerden ve o tepkilerin sonuçlarından hayli rahatsız. Kendini mazur göstermek için sadece özel kalem müdürüne sözlü mesajlar sunmakla yetinmiyor, doğrudan doğruya Başbakan'a da uzun mektuplar yazıyor. Ortaç ve Menderes daha önceleri tanışıyorlardı. Mecliste aynı dönemde milletvekilliği de yapmışlardı. Tabii artık Menderes başbakandı. Yusuf Ziya Ortaç'ın mektuplardaki üslubu da ona göreydi. Mektupların birinin iki paragrafını buraya da alayım. 26 Haziran 1955 tarihli mektuptan. Muhterem Adnan Beyefendi, biliyorum uykuda bile şuur altı dünyanız uyanık. Rüya görürken bile düşünüyorsunuz. Şimdi haşmetli bir misafiriniz de var. Not: Ortaç Irak Kralı 2. Faysal'ın o günlerde başlayıp 2 ay süren ziyaretinden söz ediyor. Ama kaç sayfa tutacağını bilmediğim bu mektubu ben yine yazıyorum. Niçin? Eğer vakit bulup okursanız sonra bu niçine siz cevap verin. Son mektubumda biliyorum bana dargınsınız demiştim. Hatta niçin dargın olduğunuzu da söylemiştim. Beni Ankara'daki bir davetinize çağırmamıştınız. Beni son barajın temel atma töreninde de çağırmamıştınız. Ama ben hem tören sözüne bir baş makale hem Yeni Sabah'ta bir fıkra yazmıştım. Katılmadığım bayramın sevinci galiba katılanlarınkinden üstün olmuştu. İstanbul'u şereflendirdiniz, iltifat yok. İranlı gazetecilere moda kulübünde ziyafet, iltifat yok. Tekrar unuttuğum bir zata ziyafet, iltifat yok. Küçük Su Kasrı'nda Peyami Safa'nın da bulunduğu sazlı sözlü bir ziyafet, iltifat yok. Hususi kalem müdürünüz Muzaffer Bey'e telefon ettim. Ziyaret ricasında bulundum, iltifat yok. Yusuf Ziya Ortaç'ın bu mektubu hayli uzun. Ortaç bu iltifatsızlık şikayetlerini tekrar ettikten sonra başbakanın iltifat ettiğinden şikayet ettiği bazı gazete sahipleri hakkındaki görüşlerini sıralıyordu. Milliyet'in sahibi ve başyazarı Ali Naci Karaca'nın özel sohbetlerinde başbakan aleyhinde sözler söylediğini öne sürüyor. Sizin için kullandığı kelimeleri Peyami Safa bana söylerken birbirimizden utandık diyordu. Mesela Yeni Sabah sahibi Safa Kılıçlıoğlu'nun başbakanın çok yakınına gelebildiğini yazıyor, şu soruyu soruyordu. Affedersiniz, affedersiniz, affedersiniz ama iltifatın dozu aştı sanırım. Bunun kadar cahil, bunun kadar küçük biri sizin, siz Adnan Menderes'in müşaviri hası, yani özel danışmanı, mevkiine gelir mi? Bu kadar mahremiyetinize girer, hususi sohbetlerinize katılır mı? Ortaç kendini diğer yayın organlarının sahipleriyle mukayese ederek ne kadar büyük haksızlığa uğradığını vurguladıktan sonra dergisinin kağıt, mürekkep, klişe, çinkosu ve döviz transferi müsaadesi ihtiyaçlarını da kaydediyor. Gene aynı kitapta yayınlanan daha başka mektupları da var. Onlar da dönemin bazı yayıncılarının iktidarla iyi geçinmek için nelere katlanmış olduklarının örnekleri arasında. Yasin Kayış, Demokrat Parti döneminde siyasi karikatür, Libra Kitapçılık 2009. Balcıoğlu'nun karikatürü. 1955-1960 arasında yayınlanan mizah dergilerinden biri TEF'tir. Sahibi Ertem Eğilmez'di. Kadrosunda Ali Ülvi'den Altan Erbulak'a, Nehar Tüblek'ten Bedri Koraman'a kadar dönemin ünlü genç karikatüristleri vardı. Politikadan mümkün olduğu kadar uzak durmaya çalışıyordu. Ama başta müstehcenlik olmak üzere çeşitli gerekçelerle zaman zaman toplatılıyordu. Hakkında davalar açılıyordu, kağıt tahsisi kesiliyordu. Yayınlarını ancak bir yıl sürdürebildi, 1955 Ağustos'unda kapatıldı. 1958'de ise bir mizah dergisi daha devreye girdi. Biri o vakte kadar Hürriyet'in karikatüristi olan Semih Balcıoğlu'nun arkadaşlarıyla birlikte çıkardığı Taş dergisiydi. Öteki de İlhan Selçuk ve Turan Selçuk'un Dolmuş'un kapatılmasından sonra çıkardığı karikatür dergisiydi. Karikatür eskiden Sedat Simavi'nin çıkardığı, Ramiz'in kapak karikatürlerini yaptığı kıdemli bir dergiydi ama kapanmıştı. Turhan Selçuk'un sahipliği ve İlhan Selçuk'un yazı işleri müdürlüğünde yeni bir yayın hayatına başladı. Gerek taş gerek karikatür kadroları zengin gazetelerde. Fakat iktidarın gerek adli gerek mali önlemleri yüzünden gelişmelerini sürdüremediler. Taş ayrıca basıldığı matbaadaki bir infilak sonunda büyük bir kayba uğradı. Sonuçta iki dergi birleşmeye karar verdiler. Adlarını da birleştirip Taş Karikatür adını aldılar. Taş Karikatür iktidarın kağıt mürekkep gibi basın malzemesine yaptığı sınırlamalar yüzünden mali açıdan büyük güçlüklere uğramasına rağmen yayını sürdürürken bir olayla daha karşılaştı. İki patronun ikisi de beklenmedik bir şekilde askere alındı. Dergiyi devam ettirmeye imkan bulamadılar. İlhan Selçuk ile Semih Balcıoğlu 1959 Temmuz'unda yedek subay okuluna başlarken Taş Karikatür kapandı. 1955-1960 arasındaki mizah dergiler arasında Öfkeli Yıllar kitabımda iktidarı eleştiren karikatürlerinden örnekler verdiğimiz Ratip Tahir Burak'ın çıkardığı Siyasi Halk gazetesini de anmak gerekir. O da popüler bir mizah dergisi olarak hem ün yapmıştı hem de İstanbul'daki basın savcılarının dikkatlerini çekmişti. Savcıların gayretlerinin sonucu olarak da Ratip Tahir Burak 16 aylık hapis cezasına çarptırılmıştı. O dönemde hapse mahkum olup cezaevinde yatan mizahçılardan biri de karikatürist Halim Büyükbulut'tur. Mizah yazarı olarak da birçok defa Ankara Hilton'a girmiş olan Şinasi Nahit Berker ise o alanda bir rekor kırmıştır. Alacaklı ve borçlu. Türkiye'nin birçok karikatüristi iktidarın basına karşı başlıca tutumlarını izlerken Demokrat Parti'nin 1946 seçimindeki ünlü afişini hatırlıyordu. Demokrat Parti o seçime muhalefet partisi olarak girmişti. İktidardaki CHP politikalarını o afişteki resim ve yazıyla eleştiriyor, yeter diyordu. 1955-1956 yıllarında yeniden o afişin hatırlanmasının sonucu şu oldu. 1946 yılındaki CHP iktidarına yeter işareti veren el, bu defa Demokrat Parti iktidarına aynı şeyi söylemek isteyenlerin işareti oldu. 1946'daki afiş Ankara'nın ünlü mimarlarından Selçuk Milar tarafından yapılmıştı. Bakınız bir dönem bir çocuk, Doğan Kitap. Bu defa yeter diyen eli Turan Selçuk'tan Eflatun Nuri'ye, Ferruh Doğan'dan M. Uykusuz'a kadar birçok karikatürist tabii kendilerine özgü çizgileri ve yorumlarıyla çizdi. Dolmuş dergisi bunu hem Turan Selçuk'un çizgileriyle bir sayısının kapak karikatürü yaptı, hem de iç sayfalarında aynı el işaretine siyasi alanın dışındaki konulara da yer veren karikatürler yayınladı. Diğer mizah dergileri de aynı şekilde bol bol yeter karikatürü yayınladı. Dolmuş da bu aynı zamanda yazılarının da konusu oldu. Bunun bir örneğini buraya da alalım. Demokrat Parti'nin iktidara geçtikten sonra artık yeter sözünü kullanmaya devam ettiği, sadece muhataplarını değiştirdiği yorumu yapıldı. O yoruma göre yeni muhatapların muhalefetteki partileriyle basın olduğu belirtiliyordu. Demokrat Parti'nin kendisi muhalefetteyken millete demokrasi ve özgürlükler konusunda bir sürü vaatte bulunduğu hatırlatılıyor. Ama o vaatlerini yerine getirmediği gibi onların hatırlatılmasından da hiç hoşlanmadığı belirtiliyordu. Önce alacaklarına karşı tavrı anlatılıyordu. Şöyle, eskiden bakkala çakkala bütün esnafa borç takmaya meraklı bir Bektaşi babası varmış. Ne zaman bir alacaklı, kasap, bakkal, kömürcü bir yolunu bulup da huzuruna çıksa, Hazret daha önceden postuna kurulur, eline 99'luk tesbihini alır, dudaklarını sessiz bir dua ile kıpırdatırmış. Alacaklı şeyhin duası bitecek diye bekler durur, sabrı tükenince de Efendi Hazretleri diyecek olsa şeyhin dudaklarından bir hırıltı çıkarmış. Allahümme! Adam korkar susarmış, yine bekler bekler. Efendi Hazretleri malum-u haliniz der demez erenlerin püskül gibi gür kaşları çatılır. Allahümme salli ala deyince adam susar sinermiş. Yazıda bu girişten sonra sadede geliniyor ve Demokrat Parti'nin tutumunun o şeyhinkine benzediği anlatılıyordu. Demokrat Partimizde bu Şeyh Efendi Hazretlerine benzemez mi? Efendi Hazretleri anayasa. Demeye kalmıyor, sessiz kıpırdayan dudaklarından gürül gürül bir hiddet akıyor. Artık yeter, artık yeter. Efendi Hazretleri biraz basın hürriyeti. Artık yeter, artık yeter. Efendi Hazretleri hakim teminatı. Artık yeter, artık yeter. Efendi Hazretleri ispat hakkı. Artık yeter. Ve Efendi Hazretleri hayat pahalılığı der demez Efendi Hazretleri küplere biniyor, suratınıza indifa eden yanardağdan kızgın bir lav gibi artık yeter fışkırıyor. Hayat pahalılanmışsa bundan suçlu olan CHP'ye artık yeter diye bağırıyor. Hürriyet yoksa bundan sorumlu olan Halkçı Parti'ye artık yeter diye çıkışıyor. Baskı varsa bunun günahlısı Millet Partisi'ne artık yeter diye püskürüyor. Paramızın değeri düşüyorsa bundan sanık olan basına artık yeter diye fışkırıyor. Anlaşılıyor ki daha yetmemiş. Çilemiz bu. Artık yetmemiş efendim. 13. ayrımın sonu. Sayfa 162.